Ayrım 41.
Kalender Çelebi bölümü, Uyum Yayınları sayfa 212. Kalender Çelebi ayaklanması öncelikle Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Tokat, Maraş, Kazova çevresinde etkili oldu. Ancak Osmanlı ile ilk çatışmalar Tokat ve Sivas arasında çıkmıştır. Daha sonra güneye doğru inilerek Maraş, Elbistan taraflarında güç toplanmıştır. Sanırız ki bu bölgede Dul Kadırlıoğlu'nun büyük etkisi var. İkinci bir neden de Safavi bölgesine yakın olmasıdır. Oldukça etkili olan Kalender isyanı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Macaristan seferini yarı keserek İstanbul'a gelmesine neden olmuştur. Osmanlı güçlerinin en önemli bir bölümünü isyanı bastırmakla görevlendirilen padişah, en güvenilir adamlarını savaşın başına geçirmiş olup, bunlardan Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa ile Karaman Beylerbeyi Mahmut Paşa isyanın üzerine yürümüş ancak başarı sağlayamamışlardır. Bu kez Alaye Beyi Sinan Bey, Amasya Beyi Koçi Bey, Birecik Beyi Mustafa Bey ve birçok devlet görevlisi savaşta öldürülmüşlerdir. Her giden paşanın yenilgisi padişah büyük bir telaşa itmiş ve Sadrazam İbrahim Paşa'yı büyük yetkilerle donatarak bu işi bitirmeye göndermiştir. Aksaray'a varan İbrahim Paşa bütün çevre kuvvetlerini toplamış ve isyanın üzerine takibe gitmiş, ancak düşman askerlerinin kendi askerlerinden kat kat büyük olduğunu anlayan İbrahim Paşa, akıllı davranışlarla isyanın üzerine gitmemiş, çevresiyle bir durum değerlendirmesi yaparak dirlikleri elinden alınan Dul Kadirlileri ve Kalender'in etrafındaki bazı etkili beyleri toprak ve dirliklerinin verileceği garantisiyle Kalender'den koparmış ve bazı etkili kişilere verebileceklerini verme vaadinde bulunmuştur. Bu vaatler bazı güçleri Kalender ordusundan uzaklaştırmıştır. Bazı kesimler bölük bölük menfaatlerinin ve geleceklerinin peşine düşerek yeniden Osmanlı güçlerine katılmışlardır. 4-5 bin kişilik bir gücü kalan Kalender, yanında kendisine ihanet etmeyen Dul Kadiroğlu Veli Bey ile birlikte Nurhak Dağı'na çekilmiştir. Osmanlı'nın güçlü askerleri moral bozukluğuna düşen Kalender askerlerini yenerek, Kalender Çelebi'nin ve Veli Bey'in başlarını vücutlarından ayırarak başlarını Kanuni'ye götürmüştür. Ancak sevenleri daha sonra başı kesilmiş Şah Kalender gövdesini Hacı Bektaş'a dergaha kadar götürme cesaretini göstermişlerdir. Bugün Hacı Bektaş dergahında Balım Sultan Türbesi'nin hemen içinde girişte sol tarafta küçük bir alanda atsız ve sessizce yatan Kalender Çelebi halk tarafından unutulmuş ve unutturulmaya çalışılmıştır. Kalender Çelebi isyanı yeni bir umudun sönüşü ve şiddetin daha da yükselişini de beraberinde getirmiştir. İsyanın bastırılması başka isyanları ortadan kaldırıyor muydu? Elbette hayır. Düzendeki başı bozukluklar, çarpıklıklar, yağmalar yeniden güçlenerek sürüyordu. Daha isyanın birisinin sıcaklığı geçmeden bir başkası baş gösteriyor, Anadolu adım adım her yöreden yeni liderler, yeni ölümler ortaya çıkartıyordu. 1527 yılı yenilgisi Alevi ve Bektaşiliğe büyük darbe indirmiş ve Hacı Bektaş tekkesi 1551 yılına kadar kapatılmış ve 1551 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın eniştesi Ali Paşa Hacı Bektaş postnişinliğine tayin olmuştur. Ancak zaman içinde Ali Paşa Bektaşilikten etkilenerek bu görüşü benimsemiş ve Bektaşilerin ilk dede babası ünvanıyla postun sahibi olmuştur. Bu tarihten sonra Hacı Bektaş postunda hiçbir çelebi oturamamıştır. Bu post hep seçimle göreve gelen Bektaşi dede babalarının olmuştur. Oğlan Şeyh İbrahim Maşuki. Baba mesleğini çok genç yaşlarda ve çok kısa sürede yukarılara taşıyan, kırsal kesimden İstanbul'a gelerek kitleleri etkileyen ender kişilerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır Maşuki. Çok genç olmasının yanında bilgi ve tecrübesi sayesinde ön plana çıkması ve şeyh ünvanını alması yine de kendisine oğlan diye adlandırılan ünvanı almasını engellemeyecektir. Anadolu'nun köylerinde oğlan sözcüğü çok daha erkek çocuklar için sıkça kullanılır. Bu nedenle kendisine daha babasının sağlığında şeyh dedirtecek hem de gençliğin vurgusuyla hitap edilecektir. Genç yaşında şeyhliğe yükselip oğlan adını almasında en büyük etken babasının da zamanın en güçlü şeyhlerinden birisi olmasının etkisi olduğu düşünülebilir. Kanuni döneminde iki kez sorgulanıp serbest bırakılan Pir Ali-i Aksaray'ın adının ve şöhretinin etkili olduğu bir gerçektir. Mehdilik iddiasıyla Kanuni Sultan Süleyman'a jurnal edilen Aksaray'ı, memleketi Aksaray'da bir kez yargılanmış, suçsuz bulunarak serbest bırakılmış, ikincisinde bizzat Kanuni Sultan Süleyman tarafından İran seferi sırasında yine Aksaray'da sorgulanıp suçsuz bulunmuştur. Dipnot: Abdülbaki Gölpınarlı Melamiler sayfa 43, Ahmet Yaşar Ocak Mülhitler ve Zındıklar sayfa 271. Aksaray'ın ölüm tarihini Gölpınarlı mezar taşından 1528 olarak okumuştur. Dipnot: Gölpınar'da adı geçen eser sayfa 45. İsmail kaygısız Pir Ali-i Aksarayi'nin yargılama sırasında düşüncelerinden geri adım attığı kanaatindedir. Dipnot: İsmail Kaygısız Oğlan Şeyh Maşuki Duruşması, sayfa 20, Alev Yayınlar, İstanbul 1999. Bu görüş akla biraz daha yatkın gelmektedir. Çünkü bu dönemlerde Anadolu isyanlarının en yoğun yaşandığı dönemlerdir. 1526 yılında yapılan Kalender Çelebi isyanı da bu zamana denk gelmektedir. Dipnot: Güla Öz, İslamiyet Türkler Alevili Kalender Çelebi bölümü, sayfa 211, 3. baskı, Ankara. İsyanların başlangıcında en ufak bir kıpırtı bile devlete pahalıya mal olmaktadır. Kardeşlerini ve öz oğullarını acımasızca öldüren padişahların böyle hoşgörülü davranması da düşünülemezdi elbet. Yine kaygısız, baba oğul arasındaki görüşmede babanın oğluna, öğüdüne yer verdiği oyun kurgusunda şöyle seslendirmektedir babayı: "Kurbanlık kuzum, kurbanlık İsmail'im, şeyh baban seni bir daha zor görür. Yaşamak istiyorsan sözlerimi dinle. Vaazlarında düşüncelerine kılıf geçirip öyle kelimelere dök." Dipnot: İsmail Kaygısız adı geçen eser, sayfa 22. Genç yaşında Aksaray'dan çıkıp İstanbul'a gelen genç şeyh, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için bütün kütüphanelere girip çıkmış, din adamlarının vaazlarını kaçırmamıştır. Nasıl ki Aksaray kendisine dar gelip kaçıp İstanbul'a gitmek istediyse, edindiği bilgiler ve dinlediği hocalar da kendisine küçük gelmiştir. Yerinde duramayan genç şeyh önceleri Edirne'de bir müddet kaldıktan sonra yine İstanbul'a gelmiştir. Camilerde verdiği vaazlar çoklarını etkilemiş, hatta kendisine bağlı halifeler tarafından genç şeyh uyarılmış ki başı belaya girmesin. Yobazlığa ve karanlık düşüncelere bayrak kaldırmış ve onları her gördüğü yerde şiddetle eleştirmekten de kaçınmamıştır. Bu işte babasının önceki tutumu etkili olsa gerek ki düşüncelerinden ödün vermeye yanaşmamıştır. Maşuki'nin yaşadığı dönem gerçekten de düşüncelerini açıklama şöyle dursun, fikir adına nefes almanın bile zor olduğu bir döneme denk gelmektedir. Çünkü bu dönemde yaşayan zalim, acımasız, vicdansız, kendi düşüncelerin dışında başka düşünceye hak tanınsın istemeyen Müftü Ebu Suud Efendi ile Şeyhülislam İbni Kemal'in ağzından çıkan her şeyin yargıya ve karşı düşünceye meydan bırakmayan fetvaları cellat olarak aydınların tepesinde dolaşmaktadır. Gerek 13. yüzyıl aydını Yunus Emre, gerek 15. yüzyılın bilgesi Şeyh Bedrettin adlarının bile zındık diye yasaklandığı bir fetva ortamında yaşamaktadır genç Maşuki. Bu dönem hiçbir din adamının düşüncesi onlara ters gelemezdi ve karşısında başka bir fikir yürütülemezdi. İşte bu nedenlerle de İbrahim Maşuki'nin bu dönemde yaşaması, yeni fikirler üretmesi bir talihsizlikti. Doğumu konusunda kesin bilgi verilmeyen Maşuki, henüz bıyıkları terlemeye, delikanlılık yaşamını sürdürmeye başladığı bir anda ortaya kendi fikirleriyle çıkıyordu. Gerek Gölpınarlı gerek Ocak onun melami düşünceleri içinde olduğunu ve kendisinin ve babasının bayrami melamiliğini bir ön safhaya taşıdığını söylerler. Ve çeşitli melami kaynaklarından aktarılan bilgiler ışığında şeyhi topluma sunarlar. Genç şeyh coşkulu kalabalıkları arkasından sürükleyip düşüncelerini coşkulu bir ırmağın akışı gibi anlatmaktadır. Bu nedeniyle de vaazlarında aktardığı fikirler onu mülhit, zındık, rafizi, dinden çıkmış olarak muhbirlemeye kadar götürmektedir. Coşkulu konuşmalarının yanında güzel şiirleriyle de toplumu etkilediği anlatılmaktadır. Ne surette zuhur içsen seni arif bilir şeksiz, melaik sureti olsun ve ger perri ger insan. Veli insan gibi mazhar olumaz zatına hergiz, ki anı suretin üzre halk ettin edüp ihsan. Veli insandan kamil ki sana ola ayine, değildir sureti insan ola hem sireti hayvan. Dipnot: Aha Yaşar Ocak, Mühitler Zındıklar, sayfa 275, Türk Tarih Kurumu Yayınları. Maşuki'nin İstanbul'a gelişinden bir yıl sonra babasının öldüğü ve kendisinin henüz 19 yaşında olduğu melami kaynaklarında verilmektedir. Özellikle İstanbul, Ayasofya ve Bayazıt camilerindeki ateşli vaazlarının çok ilgi uyandırdığı, çevresine toplanan yığınların Osmanlı ulemasını rahatsız ettiği bilinen bir gerçektir. Ancak zamanla Kanuni'ye bilgiler ulaştırılmakta olup ve Kanuni'nin de babasına göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Maşuki memleketine gitmesini tavsiye ile yaşlı halifelerinin de buna uyması için baskı yaptıkları, Maşuki'nin ise buna uymadığı anlatılmaktadır. Kaygısız çalışmalarında Maşuki'nin daha çok Bedrettin'in etkisinde kaldığını, onun varidatı çok iyi bildiğini ve yorumladığını söylemektedir. Daha çok da Yunus Emre'nin tasavvufi görüşlerini benimsediğini kaydeder ve 6. Nevizade Atai'nin Zeyl-i Şakayık adlı eserinde şu görüşleri Türkçeleştirerek aktarır: İsmail Maşuki büyük çekiciliğe sahipti. Genellikle camilerde vaazlarında öğüt verir, tefsir aktarır, toplantılar yapıp yol gösterirdi. Halktan, askerden pek çok kimseyi kendine bağlamıştı. Söyledikleri halk arasında gürültülere neden oluyordu. Coşku halindeyken söylediği doğaçlama şiirleri kendine çok üzüm kazandırmıştı. Dipnot: Zeyli Şakayık'tan aktaran İsmail Kaygısız, adı geçen eser sayfa 31, İsmail Kaygısız. Yine şu bilgiler Semerretül Fuat'tan aktarılmıştır. Oğlan Şeyh İstanbul'a geldiğinde halk birbirini ezercesine ziyaretine gidiyordu. Çekemeyenler müzevirliğe başladı. Ona gösterilen ilgi ve sevgiyi haber alan Sultan Süleyman kendisine şu haberi gönderdi: size suikast yapılma ihtimali vardır. En iyisi siz geldiğiniz yere Aksaray'a dönünüz, dediği yazılmıştır. Dipnot: Semerretül Fuat, Sarı Abdullah Efendi'nin aktaran İsmail Kaygısız sayfa 39. Bu da gösteriyor ki Maşuki'nin fikirleri devrin ulemasını oldukça rahatsız etmiştir. Ancak zaman Maşuki'yi hızla bir tehlikenin içine soktuğu gerçeğini de gözlerden kaçırmamaktadır. İhbar üstüne ihbarlar gerek Ebu Suud gerekse İbni Kemal'in eline büyük bir koz vermektedir. Derhal mahkeme kurulur, haftalarca süren sorgulamaların ardından çokça tanık dinlenir ve birçok din bilgini ve ulemanın da hazır bulunduğu mahkemede genç şeyh ve halifelerine idam kararı çıkar. Ve bu kararın çıkmasına etkili olan görüşlerden birisini Profesör Mustafa Akdağ kaynaklardan şöyle aktarıyor: Şeyh İsmail, oğlan Şeyh adlı birisinin Tanrı insan kaderine ve davranışlarına karışmaz. Yasaklar ve sevaplar uydurmadır. Dipnot: Profesör Doktor Mustafa Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Cilt 2, sayfa 466, Tekin Yayınları, 1979. İbrahim Maşuki'nin idam tarihi konusunda iki farklı fikir üzerinde durulmaktadır. Birincisi 1529, ikincisi 1539. Yani 19 veya 29 yaşlarında idam edilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Ocağın verdiği bilgilere göre Gölpınarlı önceki verdiği tarihi 1539 olarak düzeltmiştir. Dipnot: A. Yaşar Ocak, adı geçen eser sayfa 282-283. Bu tartışmalar ışığında hangi tarih doğru olursa olsun sonuçta şeyhin genç yaşta idam edilmiş olduğu ortadadır. Maşuki'ye yargılamalarında şu suçların isnat edildiği kaynaklarda yer almaktadır. İnsanın kadim olduğu, insanın insan olduktan sonra hiçbir şeyin haram olmayacağı, babasının kutup kendisinin mehdi olduğu, kendisine inanmayanların imanlarının sağlam olmadığı, şeriatın haram dediği şeylerin helal olduğu, Hazreti Musa için küstah Musa dediği, namaz kılanların cenneti görmek için kıldıkları cennete biz merkebimizi bağlamayız dediği, şarap aşk kamışıdır, cezbe-i ilahidir, bunlarda herhangi bir sakınca yoktur, mümine helaldir dediği, yemek, içmek, uyumak hepsinin ibadet olduğu, oruç, zekat, hac insanlara cürüm için gelmiştir, bunların bir anlamı yoktur, mümin olana yılda iki bayram namazı kâfidir, gerisi avam içindir, birbirinin semeresini yememeleri için emrolunmuştur. İki bayram namazında secde yerine beni görün dediği, zina ve livatada sakınca yoktur, bunlar aşkın lezzetidir dediği, her kişi tanrıdır, her suretten görünen odur dediği, ruh bir bedenden çıkar bir bedene göçer dediği, kabir azabı soru hesap yoktur dediği, ehlullahın ardından iki rekat namaz kılmak yeterlidir dediği, kutup başı arşta ayağı ferşte 18 bin aleme doludur, asıl tanrı bu kimsedir dediği, müritlerine karılarının oğlanınız cariyeniz size helaldir, bunların cümlesi ile ehlullah helaldir dediği, görünen tanrıya tapmak gerekir dediği, oğlu kızı yaratan insanın kendisidir, kişi bir kadına varır, onunla birleşir, doğan çocuğu Allah yarattı denir, oysa insan kendisi yaratmıştır. Dipnot, adı geçen eser sayfa 287. İsmail Maşuki'nin dile getirdiği fikirler olarak sıralanan bu bilgiler mahkeme tutanaklarında yer almaktadır. Üstelik bu konuya tanık olanların da isimleri 8 kişi olarak mahkeme sicil tutanaklarında yer almaktadır. Tutanaklarda bulunan bu fikirler boş yere isnat edilmiş olamaz. İslam düşüncesine karşı görüşler olan bu düşünceler şeyhin genç yaşlarda ölümüne neden olabilecek delillerden başka bir şey değildir. Gölpınarlı tarafından yayınlanan manzumeden alıntı yapan A. Yaşar Ocak, Maşuki'nin tıpkı Hallacı Mansur gibi enel hak dediğini ifade ediyor. Dipnot, adı geçen eser sayfa 289. Aynı hak oldu vücudum, kaçma ey hak sureti. Hak ile hak ola gör, gel vahmiko şeytandır. Kitabın sonu.
Ayrım sonu.